Ayrım 22. Sayfa 217. O akşam 3 saatlik bir uyku için yatağıma uzandığımda daha önce benzerini hissetmediğim bir duygu dolanıyordu içimde. Gözlerimin hemen ardında, midemin üstünde ve kemiklerimin etrafında. Bir ışık küresine benziyordu. İçinde korkuya yer olmayan, saf güçten ibaret, parlak bir küre. Geçtiği yolu aydınlatıyor, sürtündüğü yeri ısıtıyordu. Hareket ettikçe sesini duyuyordum. Başka bir insana dönüştüğümün haberini veriyordu. Ne 2 saat önce yaptıklarımı düşünüyor, ne de yanan cesedin kokusunu alıyordum. Hepsi de geride kalmıştı. Gölgeleri üzerime düşmeyecek kadar geride. Uyuyacaktım, uyanacaktım, uyandığımda yeni bir nefes alacaktım. Yeni bir hayata başlayacaktım. Muhteşem bir hayata. Zorunlu askerlik hizmetimi büyük bir başarıyla tamamlayacaktım. Verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirecek, Cuma'ya okumayı öğretecek, Ziya'yı hayatımdan çıkaracak, uzun zamandır telefonlarına çıkmadığım annemle konuşacak, küfretmeyecek, nöbette sigara içmeyecek, yemek duası edecek, bütün askeri tanımları ve Atatürk'ün katıldığı savaşları ezberleyecek, mıntıka temizliğini bir Greenpeace militanı gibi yapacak, kaçakçılıkla mücadele etme görevi olan bir jandarma olarak kaçak sigara satın almayacak, nöbetin gerektirdiğini bütün teçhizatı kuşanacak, hangi cebimde ne olması gerekiyorsa onu taşıyacaktım. Ordunun görüp görebileceği en disiplinli asker olarak bölük tarihine geçecektim. Her şey sona erdiğinde her devreden tek kişiye verilen o üstün hizmet belgesini bile alacaktım. Hatta uzman erbaş olmak için sınavlara girecek, profesyonel bir asker olacaktım. Emekli olana kadar vatanım için ter dökecek, sadece gurur duyacağım işler yapacaktım. Çünkü artık anlayabiliyordum. Askerliği, dışarıdakileri, ordunun işleyişini, emir komuta zincirini, her şeyi. İçimde gram kızgınlık yoktu. İçimde milim korku yoktu. Korkularım birleşip cesaretim olmuştu. Çünkü artık çizgiyi aşmıştım. Bir suç işlemiş ve unutmuştum. Bir ceset yakmış, üstüne kusmuş ve unutmuştum. Doğduğum günden beri kafatasımın içinde dünyadan daha hızlı dönen beynim artık durmuştu. Özgürlük buydu. Kötü olduğunu unutabilmek, gaddarlığını unutabilmek. Sadece günahlarını hatırlayanlar cehenneme giderdi. Ben onlardan değildim. Artık her şeyi yapabilirdim. Yakalanmayacaktım. Kimse beni yakalayamayacaktı. Burası ruhların biçim bulduğu bir rahimdi. Biçimlenip bir vücuda kavuştuğu evveli hane. Evet, artık ruhun varlığına da inanıyordum. Ben her şeye inanıyordum. Dünya üzerinde 2'den fazla profile sahip tek insan bendim. Bir jandarma olmak için doğmuştum. Ben jandarma olmak için ölmüştüm. Doğruymuş söyledikleri. Bittiğim yerde başlamıştım. Sahip olduğum bütün deriye içeriden yaslanacak kadar büyümüş olan ışık küresi gözlerimden taşmasın diye kapakları indirdim. Uyumamak elde değildi. 2 saat 59 dakika sonra gözlerimi açtım. Hayatımda ilk kez yüzümde bir tebessümle uyandım. Umutla. Koğuş büyüklüğünde bir umutla. Bir orduya yetecek kadar umutla. Hatta dünyanın bütün ordularına. 6. Evet, asker. Yine birlikteyiz. Baş başa. Biliyorum, uzun zamandır sesimi duymuyordun. Uzun zamandır beni görmüyordun. Ama artık buradayım. Karşında. Şimdi yeniden konuşabiliriz. Yeniden beni dinleyebilirsin. Hikayeme kaldığım yerden devam edebilirim. En son neredeydim hatırlıyor musun? Ne yapıyordum? Gecenin karanlığında intikam alevleri saçan gözlerimle yürüyordum. Aydın civarında bir ovayı geçiyordum. Alman deniz subaylarından acımasızlık haricinde öğrendiğim başka bir şey de gecenin karanlığında yol bulabilmekti. Yıldızları okuyabilmek. Ben de önüme çıkan her tepeye ayak bastığımda duruyor ve gökyüzüne bakıyordum. Kayan yıldızlar görüyordum. Eskişehir'e doğru. Hatta dilek bile tutuyordum. Yıldızlara tutunup birlikte kaymayı diliyordum. Oturmuyor ya da koşmuyordum. Sadece yürüyordum. Hiç durmadan. Ağırdı başım. Düşünecek çok şey vardı. Yığınla. Ama önce sakinleşmem gerekiyor ve attığım her adımda bunun için çabalıyordum. Ancak nefretimi yatıştırmanın imkanı yoktu. Dönüşü yoktu. Dönüşüm yoktu. İşgal kuvvetlerinin tam olarak hangi köyleri ele geçirdiğini bilmediğim için gündüzleri saklanıp uyuyacak, geceleri yürüyecektim. Ağustos ayıydı. Tek bildiğim buydu. Günlerdense haberim yoktu. Umurumda değildi. Benim için artık zaman yoktu. Yonina'dan beri kayıptı. Babam ve ağabeyimin tutuklandığını öğrendiğimde ise önce biri görünmüş, sonra ait olduğu yere, sonsuzluğa geri dönmüştü. Ufka kadar inen yıldızlar dolu gök kubbenin altında yapayalnızdım. O gece yürüdüğüm yerden karanlık bile geçmiyordu. Çok uzaklarda alevler görüyordum. Yanan köylerin kokuları ağaçların yapraklarına sinmişti. Irzına geçinen kadınların çığlıkları hayvanların ağzındaydı. Üstüne bastığım otlar hasta çocukların yüzleri kadar sararmış, tutunduğum dallar onlar kadar zayıflamıştı. Bu toprak diyordum. Üzerindekilerin hepsi ölse bile kendisini canlı teslim etmeyecek. Rumların bayraklarını sapladıkları yerden kan çıkacak. Anadolu'yu aldıklarında karşılarında bir ceset bulacaklar. Bir cesetin üzerinde yaşanılabilir mi? Bir ceset için savaşılır mı? Farkında değillerdi tabii. Bilmiyorlardı neyle oynadıklarını. Onlar için sadece bir haritaydı. Haritada bir bölge. Ege'nin karşı tarafı. Suyun öte yanı. Bir zamanlar filozofların üzüm çekirdeğine bakıp evreni çözmeye çalıştıkları Batı Anadolu. Bugünkü Rumlarla hiçbir ilgisi olmayan filozofların memleketi. Belki de bunun için gelmişlerdi. Artık sahip olmadıkları bir şeyi geri almak için. Felsefeyi, varoluş nedenlerini. Ama artık çok geç diyordum. Ne Thales, ne Anaximandros, ne de Anaximenes sizi bekliyor. Üstünde kaç çocuk doğurursanız doğurun, Anadolu size felsefeyi geri vermeyecek. Çünkü onları yuttu. Toprağına karıştırıp çiçek açtı, ağaç büyüttü. Tarihiniz İsa'nın öncesinde kaldı. Geri gelmeyecek. Ne kadar insan öldürürseniz öldürün, Arke size yüzünü göstermeyecek. Kaç kadına tecavüz ederseniz edin, Herakleitos'un kemiklerini sızlatamayacaksınız. Çünkü onlar canlarını acıtamayacağınız kadar derinlerde. Ecdadınızla aranıza toprak girmiş, Anadolu girmiş. Artık çok geç. Onlar onları bilenlere ait, sahiplenmek için savaşanlara değil. Eğer kendi gerçeğinizi uğruna katliam yapacak kadar bulmakta diretiyorsanız, insandan önceki düşünce tarihine bakın. Belki oralarda bir şeyler bulursunuz. Konuşuyordum asker, kendi kendime. Yürümek ve konuşmak, aynı yönde. Güneş yüzüme doğuyor, sırtım geceye bakıyordu. Mağaralarda uyuyor, ne bulsam yiyordum. Anadolu ne verirse. Göç edenleri görüyordum. Sabahın ilk halinde uzağımdaki yollardan geçen gölgeleri, başsız gölgeleri, çeneleri göğüslerinde, çıplak ayaklarından başka bakacak yerleri olmayan insanları görüyordum. Taş tekerlekli arabaları çeken eğik gölgeler. Ufuktaydı hepsi. İnsan ve hayvan silüetleri, ağır ağır yürüyen göçmen kervanları, işgal kaçkınları, köysüz ve hiçbir şeysiz. Gidiyorlardı. Bense onların geldiği yere yürüyordum, işgale, nefesi bile tutuklanmış bir şehre. Belki bir hafta sonra, belki de daha fazla. Eskişehir'i gördüğümde ayaklarım çamur içinde, gövdemse Türkmen Dağı'nın eteğindeydi. İngilizler benden önce gelmişti, biliyordum. Randevuya geç kalmıştım. Onu da biliyordum. Büyük savaşın zavallı mağluplarından biri de Osmanlı İmparatorluğu'ydu asker. Savaş kaybetmek cepheye gitmemiş olanlar için bile ağır bir tokat gibidir. Öyle bir tokattır ki yanağından başka her yerin acır. Kalbin, beynin, ciğerlerin, gözlerinden gelen yaşlar bağırmak için açtığın ağzına girer. Kendi gözyaşını yutarsın. Bazıları içer, bazıları tükürür. Savaş kaybetmek, geride kalanları aynaya baktırır. Aynaları parçalayıp kendilerini kesecek kadar. Dünyayı deviren bir pehlivan bile olsan, dizlerin kesilmiş gibi devrilirsin. Devlet öyle bir binadır ki, çöktüğü zaman altında sadece halk kalır. Yıkıntıların arasından çıkan tek ceset, halka ait olandır. Devleti yönetenlerse, hayatta kalmak için pazarlık yapar. Buna can pazarlığı denir. Mide bulandıran bir alışveriştir. Tanık olanı iğrendirir. Pazarlık kokusu yapanın üzerine öyle bir siner ki yedi sülalesi burnunu tıkar. O günlerde Osmanlı toprağı böyle kokuyordu. Hayvan gübresinden beter. İnsanlar gazeteleri elleri ağızlarında okuyor, kusmamak için kendilerini zor tutuyordu. Fransa'nın başbakanı Clemenceau, İstanbul'un Türklere bırakılmayacak kadar değerli bir şehir olduğunu, çünkü Türklerin tarih boyunca fethettikleri her yeri imha ettiklerini söylüyor, insanlar okuyordu. Paris Barış Konferansı'nda Sadrazam Damat Ferit, Osmanlı'nın parçalanmasının mümkün olmadığını açıkladığında, Amerikan Başkanı Wilson, "Ben bu kadar aptalca bir şey görmedim," cevabını veriyor, insanlar yine okuyordu. Mustafa Kemal ordudan istifa ediyor, birkaç hafta sonra tutuklanması isteniyor ama insanlar artık okumuyordu. Çünkü büktükleri gazeteleri işgal askerlerinin uyduğu binaları ateşe vermek için kullanıyorlardı. En azından Eskişehir'de durum buydu. Her ne kadar savaş kaybetmek, tek bir mermi bile atamamış çocukların burunlarına halkalar geçirmesi anlamına gelse de Eskişehir direniyordu. Çünkü bir adam vardı. Bir isim, tuhaf bir adam. Yüzünü ilk kez 1915'te gazetede gördüğüm bir asker. Bahriye Nazırı Churchill'e, "Hava bozmazsa 2 haftaya kadar İstanbul'dayız," mesajını çeken Amiral Cardan'ı, 3 gün sonra Çanakkale Boğazı'na gömen Mustafa Kemal. O fotoğrafı çok iyi hatırlıyorum. Duruşunu, bakışlarını. 15 yaşındaydım. Gördüğümden o kadar etkilenmiştim ki her neredeyse onu bulup tanışmak istemiştim. Tanımak, birkaç cümle de olsa konuşmak, neler düşündüğünü öğrenmek, sesini duymak, hangi kitapları okuduğunu sormak, yenilmezliğiyle meşhur bir orduyu perişan etmiş olan o büyük askerin dostu olmak istemiştim. Çünkü görebilmiştim. O fotoğrafta aradığım dostu, benzerimi görebilmiştim. Değil sadece hayatı, zamanı bile ters akıtacak kadar üstün bir dehaya baktığımı anlamıştım. Ve onu asla unutmadım. Ne üniversitenin bahçesinde ne de Skagerrak'ta. Eskişehir'e vardığımda fotoğraftaki o adamın beni yanıltmadığını ve Anadolu'dan bir devlet yaratmanın peşine düştüğünü gördüm. Evet asker, 26 yaşında öldürmek için hayatımdan vazgeçeceğim Mustafa Kemal için 19 yaşındayken canımı verebilirdim. Tek bir kelimesiyle İngiltere'ye gider, Lloyd George denilen herifin alnına bıçağımı saplayabilirdim. Çünkü Mustafa Kemal benim kahramanımdı. Kahramansız büyümüş biri olarak içimde birikmiş olan bütün hayranlık dökülecek deniz arıyordu. Mustafa Kemal'in gözleri o denizle aynı renkte bakıyordu. O da benim gibi ölümden korkmuyordu. Hiçbir şey ve hiç kimseyi umursamıyordu. Gerçek bir anarşistti. Hayatı bir merminin üzerinde yaşıyor ve kendisinden önce temeli atılmış hiçbir düzeni kabul etmiyordu. Başkaları tarafından kurulmuş her şeyi yakıp yıkmanın peşindeydi. Kimsenin planına dahil değildi. Kimsenin oyuncağı değildi. Bir saniye sonra ne yapacağı meçhuldü. O yıllarda Mustafa Kemal benim için bir sanat eseriydi. Nesiller boyu damıtılmış insanlığın mükemmel sonucu. Tek bir mükemmel insan için 100 bin çürük nesil. O güne kadar kitaplarını okuduğum bütün büyük ruhların vücuda gelmiş hali. O kadar ilham vericiydi ki korkaklıkla kilitlenmiş kapıların açılması için adını fısıldamak bile yeterliydi. Bütün bunlar içindeki tanımlanamaz parçalanmayı bana unutturuyor ve beni bir araya getiriyordu. Bir şehri işgal etmek, binalarında uyumak anlamına gelir. Bina sahiplerinin başlarını kesip yastıklarına baş koymak anlamına gelir. Ölmüş sahibinin sıcaklığını hala taşıyan yatağa girip uyumak anlamına gelir. Babamın yatağındaysa İskoçyalı askerler uzanıyordu. 2 katlı ahşap evini bir yatakhaneye çevirmişlerdi. Çevresinde attığım ikinci turda aksanlarından tanımıştım. İskoçları Danzig'den hatırlıyordum. Tabelasında Albion yazan viskiye batırılmış bir bardan. Konuşur, içer ve dövüşürlerdi. Dövüşemeyecek hale gelince de yeniden konuşmaya başlarlardı. Hepsi de tersane işçisiydi. Almanlarla savaşan kiltli İskoçlardan değillerdi. Onlar bir avuç haindi. Mesleklerini para karşılığında düşmana satan hainler. Belki de bu gerçeği unutmak için o kadar çok içiyorlardı. Ama aralarında biri vardı ki hepsinden farklıydı. Wallace. Burun Wallace derlerdi. Çünkü yüzündeki tek eksik bir burundu. Bir kavgada ısırıp kopartmışlardı. Geriye de 2 delik ve korkunç bir surat kalmıştı. Nefes alırken hayvan görüntüleri çıkaran bir surat. Sigara içtiğinde yanıyormuş gibi tüten bir surat. Neden diğerlerinden farklıydı biliyor musun? Çünkü ayık olduğu zamanlarda bir bomba yapmak için uğraşıyordu. Böylesini göremezsin. Öyle bir patlayacak ki Danzig'in adı değişecek diyordu. Bomba için malzeme toplar, Albion'un ıslak masalarında düzenek şemaları çizerdi. Patladığı anı anlatmak için birleştirdiği ellerini aniden kapatıp palmiye yaprakları gibi açardı. İşte böyle derdi. Böyle patlayacak. Bum! Bruno'nun tek sorunuysa kimi havaya uçuracağına karar vermemiş olmasıydı. Kaiser William ile Albion arasında gidip geliyordu. Hangisinin daha zararlı olduğu konusunda bir türlü emin olamıyordu. Albion'daki hain ve sarhoş vatandaşları mı yoksa soytarı William'ı mı? Sonra bir gün kararını verdiğini söyledi. Havaya uçacak olan yer Albion'du. Ama bu Bruno'ya yetmemişti. İçinde kendisi de olacaktı. Büyük bombacının kararı böyleydi. Burası demişti. Benimle. Bu gece. Emin misin diye sormuştum. Bence acele etme deyip gülmüştüm. Burunsuz yüzü daha da çirkinleşmiş ve burnuma kör bir bıçak gibi bakıp son sözünü söylemişti. Benim dilimde bir söz vardır. Aptallar yarına bakar, akıllı olanlarsa bu gece yapar. O gece Eskişehir'de Mustafa Kemal diye fısıldadığım bütün kapılar açıldı ve açanlarla beraber babamın evini yaktım. İçinde 14 İskoç askeri vardı. Karşısındaki duvara ise kireçle şunu yazdım. Fools look to tomorrow, wise men use tonight. Bir daha Eskişehir'de hiçbir İskoç askeri girdiği yatakta huzur bulamadı. Bahçelerde nöbet tutmaktan fırsat bulamadılar. Ülkelerinden binlerce kilometre uzaktaki bir duvarda kendi atasözlerini görünce bir şehri işgal etmenin oraya gömülmek anlamına geldiğini öğrendiler. Şehirde geçirdikleri her gün mezarları daha da derinleşti. Çünkü Eskişehir direndi. Kolay olmadı tabii. Direnmek niyetinde olmayanların arasında öyle biri vardı ki can pazarlığından yorgun düşmüştü. Mutasarrıf Serezi Hilmi, damat Ferit'in Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan adamıydı. Beş para etmeyen bir adam. Öyle bir herifti ki Eskişehir'de İngilizlerden daha çok nefret ediliyordu. Öyle bir herifti ki ölmeyi bütün İngilizlerden daha çok hak ediyordu. Öyle bir herifti ki kendi insanının kanını satıyordu. Kurduğu istihbarat teşkilatıyla bütün direniş hareketlerini kırmaya çalışıyordu. Muhbirlerine direnişçilerin karılarını vaat ediyordu. Dünyanın en gaddar işbirlikçisiydi. Kıbrıslı lejyonerlerden Kemal diye bir herifin tercümesiyle İngilizlerle pazarlık yapmaktan başka işi olmayan bir zavallı. Evet asker, o zamanlar Eskişehir'i işgal edenler arasında Kıbrıslı Türkler de vardı. Savaş ne tuhaf değil mi? Her neyse. Tabii ki herkesin derdi istasyondu. Tren istasyonu. İngilizlerin elindeydi. Babam ve abim ise istasyonun hemen yanındaki ambardaydı. Orası artık bir cezaeviydi. Sokaktan kim eksiliyorsa oradaydı. Önce babamın dostlarını buldum. Beni beklemiyorlardı. Babanı ve Fazıl'ı ev davasından içeri aldılar. Babanlar evi vermek istemedi. Ölürüz daha iyi dediler. Ama İngilizler asil insanlar. Tutuklamakla yetindiler. Belki de böylesi daha hayırlı oldu. Buralarda her gün birileri ölüyor. Sokaklar hiç tekin değil. Kaldıkları ambar güvenli olan tek yer. Hem sen neden tahsilini bırakıp geldin? Yapabileceğin hiçbir şey yok diyorlardı. Bense annemi soruyordum. Trabzon'da, dayının yanında diyorlardı. Büyük abimi sorduğumdaysa Malatya mutasarrıfı oldu. Onun yanına git, buralarda kalma. O, İstanbul üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyordur. Yakında babanları bırakırlar. Sen ona git, diye ısrar ediyorlardı. Sevgili büyük abim Faik, benden 16 yaş büyüktü. Eğitim hayatını anlatırken, babamın gözlerinin yaşarmasına neden olacak kadar iyi bir öğrenci olmuştu. Hatta amcam, Recep Fehmi kolundan tutup İstanbul'a götürmüş, Fatih'teki Malta Çarşısı'nda Şekerci Hanı'na yerleştirip, Fatih Merkez Rüştiyesi'ne kaydını yaptırmıştı. Oradan Vefa İdadiyesi'ne geçmiş, onu tanıyacak yaşa geldiğimde ise Mülkiye-i Şahane'den yeni mezun olmuştu. Bir han odasında geçirdiği yıllar boyunca aileye hiçbir sorun çıkarmamış, başarıdan başka haberle eve gelmemişti. Salondaki vitrin takdirnameleriyle doluydu. Vefada geçirdiği her sene iftar levhasında adı olduğu için padişahın hediye ettiği saati koyacak yer bile kalmamıştı. Mektuplarını cevap veremediğimi görünce peşimi bırakmıştı. Son mektubunda Kerkük mutasarrıflığına tayin edildiğini yazmıştı. İdeal bir devlet adamı, ideal bir Osmanlı, hiçbir konuda şüphe taşımayan bir adam. Ben neysem tam aksi. Ayrım sonu. Sayfa 226.